5 Ekim 2023 yine bir kitap yayınıyla karşınızdayız. Yine yanımda Kitap Kulübü'nün müdavimleri hep beraber güzel bir yayın yapmak için ve Victor Hugo'nun Bir İdam Mahkumu'nun Son Günü kitabını konuşmak için sizlerle beraberiz. Nasılsınız arkadaşlar?
İyi, iyi. Yani teşekkür ederim. Böyle bir an hani herkes bir sonrakine bırakır yani benden önce hani sen konuş diye bir an o sessizliği hissettik. İyi çok şükür. Yani güzel bir gün. Yeniden birlikteyiz. Gayet iyi, bir sıkıntı yok çok şükür. Sağ olun.
Melisa nasıl?
Ben de iyiyim. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bugün biraz ben tembel öğrenci oldum. Kitabı son günde okudum. Böyle şey, filmden çıkıp taze taze yorum yapanlar gibi hemen kitabı kapattım. 1,5 saat sonra yayına dahil oldum.
Çok iyi yapmışsın. Yıldıray, sen uzun zamandır ara vermiştin. Sen de hoş geldin.
Aynen abim, ben uzun zamandır ara verdim. Ne yazık ki. Dersler yoğunlaştı. 2024 sınav senesi olunca. Benden de iyilik vallahi abim. Çalışıyorum. Kitabı ben tekrardan bitirdim bugün. İkinci kez okudum. Sıcak sıcak ama bir yayın yapacağız.
Ben de daha önce okumuştum. Bu sefer bizim kulüp kanalımızı, Telegram kanalımızdaki sesli kitap şeyinden dinledim. Ya çok alışamıyorum ben sesli kitap şeyine ama gayet güzeldi. Hem hatırlatıcı oldu hem de böyle daha farklı bir, hani okurken insan kendi sesiyle okuyor ama dıştan birinin böyle seslendirip biraz da rol katarak okuması çok değişik oluyor. Bu arada Ayhan Can Bolat da bu kitabın radyo tiyatrosunu dinledim. Harika demiş.
TGRT radyo tiyatrosu
denediniz mi? Öyle mi?
Evet.
Valla çok kısa bir kitap. İşte Melih'in dediği gibi bir günde, bu son günde okudum. Tembel öğrenci gibi yetiştirdim yayına diyor. Yani 77 sayfalık bir kitap. Gerçekten hani bazen zaman bulamıyoruz. İşte kitap okuyacak vaktimiz olmuyor. İşte bir türlü bitiremedim diyoruz ama bir oturuşta da bazı kitaplar hemen bitebiliyor. Bu kitap da onlardan biriydi. İstiyorsan Yıldıray, sen yayın öncesi söylemiştin. Hem tarihçesiyle alakalı bir şeyler paylaşabilirim demiştin. İstiyorsan sen de giriş yapalım.
Olur. Yapayım. Şöyle başlayayım ben. Bir İdam Mahkumu'nun Son Günü Victor Hugo tarafından kaleme alınmış. Victor Hugo romantizm akımının en önemli temsilcilerinden biri. Fransız yazar. Victor Hugo bu kitabı yazmasının esin kaynağı Grev Meydanı. Grev Meydanı'nda giyotinle ölümler, idamlar yapılıyormuş. Büyük idamlar olduğundan dolayı bu idamları halk izliyormuş. Daha sonrasında bir gün Victor Hugo idam sahnesine denk gelmiş ve idamı kendisi karşı çıkıyor. İdamı sevmiyor. Ama diğer halk desteklediği için idamı, onları bir taraf beslemiş. Taraf tutmuş kendisine. Daha sonrasında bu kitabı ele almaya başlamış. Bir İdam Mahkumu'nun Son Günü olarak. Bir İdam Mahkumu'nun son günlerin 6 haftasını anlatıyor bu kitap. Ayrıca kendisinin bahsettiği şeylerden biri de bu kitap kendi adıyla yazılmamış. Victor Hugo tarafından ilk basımı yapılmamış. Çünkü o dönemin baskısı, baskıcı bir tutum var. Siyasi nedenlerden dolayı genel anlamda kendi adıyla yazılmamış. Daha sonrasında İş Bankası Victor Hugo'nun adıyla yazıyor. Ve çok kaliteli bir çevirmen de Fransızcadan Türkçe'ye çevirmiş bulunuyor. Ben bu şekilde başlayayım.
Ben de şöyle devamda söyleyeyim. Zaten kitabın ön sözü, yani bazı kitaplarda ön sözünü biraz böyle geçiştiririz ya da okurken göz ardı ederiz. Ama bu kitabın gerçekten ön sözünü okuyarak başlamak lazım. Yani biraz önce Yıldıray'ın dediği gibi, yani idamın ne kadar geri dönülmez bir durum olduğunu ve yapılan bir hatanın tamamen sonuçlarının nereye varacağını tüm çıplaklığıyla ve o toplumun, o dönemki toplumun bunun nasıl böyle coşkuyla karşılamasıyla ilgili ciddi anlamda bir bilgi var. Ön sözünü okuyarak mutlaka başlanmasını öneriyorum. Ömer sen de devam edelim istiyorsan.
Yani kitap oldukça dramatik bir durumu aslında anlatıyor bize. Yani bir idamla yargılanan, tabii şeyi bilmiyoruz. Adamın suçu cinayetle yargılanıyor tabii ama hani ne olmuş? Öncesiyle alakalı kitapta herhangi bir bilgi yok. O kısmı açık bırakılmış ve idam kararı verildikten sonrasıyla ilgileniyor. Tabii tam anlamıyla hani kendinizi o adamın yerine koyup neler hissedebileceğinizi bu kitabı okurken çok daha rahat anlayabiliyorsunuz. Tabii işin şeyi hani idam olmalı mı olmamalı mı bu değil. Sadece oradaki dramı ve o psikolojiyi çok iyi bir şekilde görebildiğimiz bir kitap. Yani bizler hayatımızı yaşarken elbette hani ölüm hayatın içinde var olan kimsenin inkar edemeyeceği ama yaşarken pek de bunu göz önünde bulundurmadan hayatımızı sürdürüyoruz. Çünkü tarih belli değil. Hani ne zaman öleceğiz sorusunun cevabını veremiyoruz. Ama burada idamla yargılanan bir kişinin ne zaman öleceği tarih ve saati belli. Dolayısıyla onun yaşamış olduğu iç dünya bambaşka bir boyuta şeyi taşıyor. Bu bilinçle hayatını sürmek, işte hayallere dalıyorsunuz. Olmuyor. Bir şekilde bir çıkar yol arıyorsunuz. Olmuyor. Çok şeydi yani böyle okurken bir an düşününce daha farklı yerlerle böyle kıyaslamaya başlıyoruz. Bu anlamda hani etkileyici buldum hani kitabı. Ama çok fazla bilinmeyen şey var. Zaten yazar oraya odaklanmamış. Tek hani elde ettiğimiz bilgi yargılanan bir kişi var. Ve zamanın nasıl geçtiği onun için. Hani bence çok etkileyiciydi burası. Yani öyle diyebilirim yani. Tam bir idamın dramı. Yani kitabın temel konusu.
Katılıyorum sana. Beli sende nasıl bir iz bıraktı? En son okuyan, yayına yetiştiren bir kişi olarak.
Yani şey hani bir direkt artık günümüzde en azından bizim hani yaşadığımız etrafımızda olan bir şey de değil. Hani idam cezası Türkiye'de de olmadığı için şu anda. Ama şey yani burada bir yandan o süreçte aslında bazen işte şey metanetle karşıladığını ölümü, hatta işte kürek cezası yerine idam olsun daha iyi diye kucakladığını, ama işte bazen geçmişteki dönüp bir mutlu ana sarıldığını, böyle delilikle tamamen şey yani o sükunet arasında böyle gezen sürekli bir ruh hali var. Onu aslında güzel yansıtıyor. Çünkü son 6 haftanın hızlandırılmış haliyle son günü sanırım daha da uzun olarak bize tek tek anlattığı için, yani ön sözde kendi de belirtiyor zaten bunu, herhangi bir mahkumun işte yaptığı bir işi vesaireyi değil, bize direkt böyle anonim olarak isimler olmadan biraz kendimizi, daha doğrusu o zamanki aslında Fransız halkını yerine koyabilmesi için yazmış. Klasiklerde olduğu gibi tabii günümüzde de etkisini sürdürüyor. Ben de Yıldıray'a katılıyorum. Hakikaten çevirmen cümleler, şeyler hepsi çok güzeldi hakikaten. Böyle devrik olmuyor veya uzak. Bazen oluyor o kitapta böyle şey tutmayabiliyor yani çeviri kaynaklı, ama böyle değildi. Hakikaten o açıdan çok güzeldi.
Yani burada dediğiniz gibi konu belli aslında. Bir idam mahkumu var ve o son 6 haftasını kitap konu alıyor. İşte mahkemeye çıkışı, daha sonra hapishaneye gidişi, hapishanede yaşadıkları, gardiyanın ona, yani gardiyanların ona yaklaşımı, işte son saatleri geldiği zaman isteklerine gardiyanların verdiği tepkiler, yani olumlu anlamda. Yani buradaki anlatılanları insan dinleyince, yani belki bazen toplumumuzda yaşanan olaylara işte ya idam cezası olsun, işte ibreti alem olsun diye yorumlayan insanlar olabiliyor. Ama bu kitabı okuduktan sonra bence bu tarz yorumları yapan insanların şeyleri çok değişecektir. Çünkü kahraman, yani ana karakter kürek cezası yerine ölümü yeğlerim diyor. Ama hani kürek cezasının çeken insanları, yani giden, kürek cezasına giden insanları gördüğündeki psikolojisini yazar bize anlattığı zaman bambaşka duygular içerisinde. Hani beni okurken o kısmı da çok etkilemişti. Hani bu kısımla ilgili yorum yapmak isteyen varsa aramızda, istiyorsanız o psikolojiyle ilgili de konuşalım.
Evet, yani tabii şimdi idamı nasıl diyelim, belki hani yaşamla kıyaslıyor yazar orada pek çok defa. Ki kendisi asilzade sınıfından birisi. İdam cezasının çok da şeyi bulmuyor. Bunun başka bir yolu yok mu diye bir çıkar yol arıyor sürekli aslında. Kendi içinde tabii ki, yani mahkeme heyetine ben asilzadeyim, İşte beni böyle yargılayamazsınız demiyor tabii ki ama hani bunu anlamda kendini çok da yakıştıramıyor bu şekilde yargılanmayı. Ama buradan yola çıkarak da işte o kaldığı sürede kürek cezası, çünkü ona yaşamak denmez. O idamın daha üst bir seviyesi olarak görüyor burada. Yani bilemiyorum gerçekten, hani günümüzde kürek cezası yok tabii ki, öyle bir gemi sistemi de olmadığı için. İdam aynı şekilde şu an yok. Yani tamamen okuyarak yorumlayabiliyoruz bunları. Ve o şekilde biz ne yapardık diye düşünüyoruz. Gerçekten çok zor şeyler yani. Tamam, suç varsa cezasız kalmasın, bunlar başka konular. Hani yine olmalı mı olmamalı mı, ben o kısma da girmiyorum ama hani içinde bulunduğun durumda ne hissedersin, ne yaparsın, nasıl düşünürsün? Yani bu gerçekten nasıl ifade edeyim, yani tam anlamıyla bir karamsarlık, bir kargaşa, duygusal çöküş, hani her şey aslında ifade edilebilir bu konuda. Hani garip yani. Tabii ki kürek tercih edilir. Ben olsam tercih de etmezdim herhalde. Hani niye hayatın sonuna kadar öyle bir zeminde, o şartlar altında yaşamak kabul edilemeyecek bir şey tabii ki. Tuhaf ya. Hani yaşanan olaylar birazdan değiniriz tabii ama o 6 haftalık süreçte neler yaşadı. Bazen komik sahneler de var tabii ki. Kendisi de gülüyor buna. Onlara da zaman, yani müsait bir zemin olursa değiniriz.
Tabii şey, burada dediğin gibi yani bir yandan onları daha kötü, daha aşağı bir şey gibi görüyor küreği. Ama sonra kürek mahkumlarının ona böyle bir kardeşim gibi yanaştığını şey yapınca o, evet, da şey diyor. Hani grev meydanıyla Tulon aslında birbirinin diyor kız kardeşleri diyor. Yani hani aynı yolun yolcusu olduklarını aslında anlıyor. Ama sonrasında onu da göstermeye başladıklarında o da şeye kapılıyor. Ben daha kötü bir yerdeyim. Hani bir anda aslında orada psikolojisi de dönüyor. Önce kürekçileri kötü görürken sonrasında o işaret edildiğinde parmakla o kalabalık grup tarafından hani kendisinin daha da kötü durumda olduğunu belki hani ilk idrak ettiği an o kürekçilere göre orası oldu herhalde.
Evet, Yıldıray, senin var mı bu konu hakkında yorumun?
Kürek mahkumlarıyla alakalı.
Hem onunla alakalı hem o karakterin önce kürek mahkumiyeti yerine idamı tercih ederim dedikten sonraki duygu değişimiyle alakalı.
Ya bence şöyle abim, kürek mahkumu olmak acı çeke çeke bir hayat geçirmek, sürgün geçirmek oluyor. Ölüm ise direkt ani bir kurtuluş. Direkt kurtuluş olarak seçiyor. Ölümü, idamı tercih etmesinin nedeni de acı çekmemek. Kitabın ileriki zamanlarında bahsettiği şeyde, son yerlerinde karısının delirmek üzere olacağını, karısının hasta olduğunu, delirdiği zaman daha uzun süre yaşayacağını belirtiyor. Eğer sürgüne gitseydi kendisi de delirirdi yüksek olasılıkla. Ama idamı seçmesi onun açısından çok daha iyi olmuş.
Tabii ön sözde bu giyotinle idamın birkaç tane olumsuz şeyinden de bahsediyor. Yani bir giyotin cezasında o bıçağın tam kesmemesiyle ilgili bir anekdot anlatılıyor. Orası benim kanımı dondurmuştu. Yani böyle 4-5 kere o darbenin inmesi ama o kişinin bir türlü ölememesi. Yani evet, gerçekten okurken insanın böyle kanı donuyor. Yani hani nasıl ya? Ve bunun şeyini de düşününce o meydana insanlar toplanmış. Bir kişinin ölümünü izlemek için yani adeta böyle şu anki ya da daha önce gladyatörlerin şu anda hani futbol sahalarına 50 bin 100 bin kişinin toplanıp bir şey izlemesi gibi bir insanın ölümüne koşarak gitmeleri, yani, ve tüm şehrin dikkatini oraya vermesi gerçekten çok enteresan geliyor. Şu anki yaşadığımız dünyada düşündüğümüzde gerçekten çok ilkel bir
trajikomik.
Evet. Yani çok garip bir psikoloji. Yani onu düşündüğün zaman okurken bile insan ürperiyor. Peki bu süreçte beni etkileyen bir konu da şeydi, hani bu idam mahkumu bu kürek mahkumlarını görüyor ve sonra da kendinden sonraki mahkumla karşılaşma kısmı da beni çok etkilemişti. Hani oradaki geçen diyaloglar, o kişinin daha önceki yaşadığı, ya aslında hayatın oraya getirdiği, o işte annesiz babasız büyümenin, sokaklara düşmenin, o suçlu haline gelmenin kısımlarını da anlatması çok enteresandı ve orada idama giden kişiyle bir sonraki kişinin koğuş değişimi ve aralarında geçen diyalog da beni çok etkilemişti. Bilmiyorum, bu konuda sizler neler düşünüyorsunuz?
Yani şey, orada bir yandan aslında hani o annesiz babasız kalanla kendi kızını da kitabın bir yerine benzetiyor. Çünkü şey diyor, evet işte kendi annesi muhtemelen ölecek diyor haber aldığında. İşte karısı delirecek diyor ama diyor kızım ne yapar diye kızını düşünmeye başlıyor. Büyük ihtimalle o da diyor kendini satacak hani hayatta kalmak için. Aslında bahsettiği idam mahkumu da ona benzer bir hayatla şey yapmış. Anne işte babası öldükten sonra, annesi öldükten sonra tek başına kalınca sokaklarda yaşamın biraz acı tarafı ve sisteminde onu geri döndürememesiyle tekrardan o yola gelmiş. Oradaki diyaloglarında da ben şeyde çok hani yine gelgitli halini görmüş oldum. Hem bir yandan kendi üstünü veriyor. İlk başta öyle bir şeyi yokken sonrasında şey zorla aldı demeye niyetleniyor. Hani işte dayak yiyecektim diye vesaire böyle bir gelgitli bir hali de oluyor onun ama ondan önce tabii ki kendinden önce kalanların da aslında koğuştaki şeylerini okuyor. Kendinden sonra birinin geleceğini de biliyor ve o kişiyle de aslında karşılaşıyor. Biraz o gelgitli halini orada da diyaloglarında yansıtmışlar hep.
Ömer, sen ne düşünüyorsun?
Evet, ya ben daha çok şeye aklım gitti de ben. Rahibe aklım gitti de. O yüzden hani ben konu dışına çıkmıştım şey yaptım yani. O bilmiyorum ben niyeyse hani oradaki rahip de biraz etkiledi yani. Siz bunu bir iş olarak yapıyorsunuz. Ne kadar başarılı olabilirsiniz insanların o anda sizle yaklaşımı falan. Bir an onu düşündüm öyle ya. Yani tuhaf bir durum gerçekten. Yani adam ölecek. Yani teselli etmek desen öyle bir teselli yöntemi yok. Sonuç ölüme gidiyor zaten. Yeniden bir hayatın var olduğuyla alakalı bir yaklaşımı söylemek ve kendini rahip yerine koyuyorsun. Sen bunu hani olabilir tabii samimiyet ayrı bir konu. Ama bir iş olarak yapıyor olmak da yani bilemedim. Yani çok böyle çok boyutlu şey yani. Kendini rahibin yerine koyuyorsun, ayrı bir yorum yapabiliyorsun. Kendini jandarmanın yerine koyuyorsun, ayrı bir yorum yapıyorsun. Kendini dışarıda gördüğün diğer mahkumların yerine koyuyorsun. Onların sana bakışını düşünüyorsun. Hani ben okurken epey böyle bir yani kıyaslama yaptım niyeyse bilmiyorum. Belki yani o şekilde değerlendirmişimdir okurken ama çok şey gelmişti beni yani etkileyici gelmişti bana.
Yani dediğin gibi bir de bu tamamen durmadan tekrar eden bir süreç rahip için. Yani hani idam mahkumunun son günü ve işte bitiyor onun için. Ama rahip sürekli aynı durumda olan insanlarla muhatap. Ve artık bir yerden sonra o duygusuzlaşma halini de biraz hissettirdi bana, hani yazar anlatımıyla.
Ya, ama rahip iyi adam diyor. Yani yanımda olmasını isterim diyor. Hani öyle şeyleri de biraz hani yaklaşım olarak o da işini yapıyor diyor. Bilemiyorum ya. Gerçekten o anlamda çok böyle hani her şeyle empati yapmaya başlıyorsunuz kitap okurken. Ben öyle hissettim ya.
Kesinlikle, yani Melih'in ilk başta söylediği gibi, yani çok kısa bir kitap, bir günde oturup okuyabileceğiniz 77 sayfalık bir kitap. Ama düşündürdükleri o 77 sayfanın çok çok üstünde ve yani her açıdan insanların yerine koyuyorsunuz o kalabalığın, yani vahşeti bu kadar, yani bilmiyorum, bana çok garip geliyor vahşeti resmen istemeleri, bunun için yani bir heves duymaları da çok enteresan geldi bana kitap okurken. Şu an belki yaşadığımız toplumda bunu çok hissetmiyoruz. Ama hani o dönemki yaşayış için çok normal bir şey. Yani hatta bir eğlence belki de, hani hayatlarını sıradanlıktan farklılaştıran bir aktivite gibi görüyorlar.
Ama tarih
Yılmaz,
boyunca da
sen
böyle bir şey
konuş.
olmuş ya. Hani böldüm de. Hani
Evet.
niyeyse insanların hani Roma'daki işte o nasıl diyelim işte arenadaki şeyin izlenmesi ya da işte İspanya'daki işte boğalarla alakalı. Hani bir böyle kan bir ne bileyim bu tür şeylere insan meyil ediyor demek ya da görmek mi istiyor içindeki o duygu. Hani bambaşka bir şey. Tarih boyunca böyle gelmiş ve yani hala da aslında öyle gidiyor farklı formlarda. Demek ki böyle şeyleri izlemek hani zevk demeyelim biraz bana şey geliyor yani o çok zevksiz bir durum gibi geliyor ama daha farklı bir duyguyu sanki görmek ya da tatmin etmekmiş gibi geliyor bana.
Ya Ömer sen şimdi bunu söyleyince benim aklıma şey geldi. Son 1-2 haftadır hani Twitter'da bir tane kafes dövüşçüsüyle bir tane body çalışan bir adamın hani kavgası vardı ya hani her yerde izlendi. Hatta bunun üstüne bir sürü video yapıldı. İşte o ona salladı, o ona salladı. Hadi gel kapışalım. Ya ve bunu yani milyonlarca insan Twitter'dan herkes herhalde izlemiştir o video görüntülerini. Orada da bir var yani. Böyle. Belki sonu ölüme gitmiyor ama orada da o şeyi bekliyor yani. İnsanlar aslında 1800'lerde de bu varmış. Yıl olmuş 2023 hala bu dürtü insanoğlunda var demek ki.
Evet.
Sana dönecektim. Bu hem rahip konusunda hem diğer konuda başladığımız konuda var mı senin ekleyeceğin bir şey?
Benim ekleyeceklerimin hepsini söylediniz abim.
Şimdi ya, aramızda yapma. En düşünürüz sensin. Hani biraz
aynen öyle.
Var. Hani senin yaklaşımını da onun için merak ediyorum.
Ya benim konuşacaklarımı hepsini siz söylediniz gerçekten. Ben de aynı şeyleri düşünmüştüm. Birebir aynısını Melih abi söyledi.
Harika. Ya aslında bir Yusuf'un yazdığı yorumu da şeye getirerek yani belki de kitabın en can alıcı yeri. Yani küçük kızını hep hayal ediyor. Küçük kızının neler hissedeceğini o dört duvar arasında küçücük hücresinde hep düşünürken sonunda karşılaşıyorlar. Yani karşılaştırılıyorlar. Getiriyorlar kızını. Ve orada yani bir senedir görmediği babasını tanıyamaması gerçekten yani çok acayip üzücüydü. Hani bu konuyu açıp sizlere veriyorum sözü.
Ben alayım mı abim?
Tabii Yıldıray.
Kitaptan ufak bir şey olarak söyleyeyim. Adamın kendi kurtulma şansı hiç yok. Minik kız yanına geldiği zaman babasına şunu söylüyor. Bilmiyor musunuz bayım, benim babam öldü. Yani babasının öldüğünü şey yapmış, kafasına yerleştirmiş. Yani bu o adamı ölüm korkusundan daha çok üzüyor. Çünkü onun hayatındaki tek can parçası kızı. Eşiyle o kadar şey yapmıyor ama kızı kendisi öleceğinden dolayı ne kadar üzüleceğini, babasız bir hayat geçireceğini düşünüyor. Hani keşke ölmeseydi ve keşke kız babasını tanısaydı. Bu son daha güzel geçerdi bence. Çünkü babam öldü demesi benim için de ben orada ağladım. Ben fena bir şekilde ağladım. Çünkü bir baba kızından o lafı duymaya cesaret bile edemez. Onu duyduğu zaman ağlar gider. Ben bu şekilde düşündüm. Bilemiyorum. Yani çok konuşulacak bir yer değil.
Yani o tam hayata belki tek tutunduğu telin kopması gibi bir durum yani gerçekten.
Aynen öyle.
Evet yani garip bir şey gerçekten. Hani ve orada yine adamı şey yapıyorsunuz, bir iç muhasebe oluyor. Yani ben senin kızınım deyip onu bir anlık mutluluktan sonra tekrar hüzüne boğmak mı? Gerçi ne kadar mutlu olabilir o kız da, o da ayrı bir konu. Kendini tutuyor tabii. Söyleyemiyor yani. Ben babanım diyemiyor. İstersen senin baban olabilirim diyor ama. Hani aynen. Kız da onu istemiyor. Benim babam vardı diyor yani. Sana ihtiyacım yok diyor mesela. Hani böyle neresinden bakarsanız gerçekten hani farklı farklı dünyalara açılabilecek bir kitap. Hani kitap kısa aslında ama o dramı her şeyiyle böyle her boyutuyla yaşayabiliyoruz yani. Yıldıray'ın dediği şey yani ben çok çok yani güzel bir şeye değindi ya. Yani bir baba bunu düşünebilmek bilmiyorum yani. Herhalde hiç kimse karşılaşmak istemezdi böyle bir şey. İstemek demeyelim de kabus olabilecek bir şey yani. Zaten istenmez de.
Ya zaten yani ölümünü bekleyen bir insan. Yani bundan daha kötü ne olabilir ki diyorsun.
Ama ve kötüsü çıkıyor.
Daha kötüsü çıkıyor evet. Yani orası çok evet. Vurucuydu gerçekten. Melih sen ne diyorsun bu konuda?
Yani şey herhalde aslında karşılaşmalarından bu şeyin bizim karakterimizin en kötüsü kızıyla olan oldu. Çünkü geri kalan herkes hakikaten şey çok iyi davranıyor. O da işte sürekli diyor zaten bu jandarmalar da çok iyi. Onlar da görev yapıyor. Bu cellat da çok iyi. İşte bu rahip de çok iyi. Yani kime denk gelse onun için hep böyle çok iyi. Herkes görevini yapıyor. Onlar da emir kolu gibi. Ama tabii kızın da bence de o şey yorumu güzeldi. Yani hayatı onu tutan son bağ orada gerçeklikle arasında kalan oydu. Orada da kızı gidince zaten hatta soruyor öldü diye ölüm nasıl bir şey diyor. Hem yer altında hem yer üstünde diyor. Hani şey orada bir çocuğun işte onu tahayyül etmesiyle ölümü tabii onun yaşadıkları bambaşka bir şey. Burada şey biraz da yani ölüm geliyor ama herkes için herhalde daha farklı canlanabiliyor. Yani bir çocuk için hem yer altı hem yer üstünde derken işte bizim karakterimiz için yavaş yavaş gelen 6 haftalık aslında işkence dolu bir ölüm giyotin. Yani öyle bir anlık bir ölüm olmuyor.
O sondaki sona yakın daha doğrusu başka bir jandarma geliyor ya diyor ki parayı senin sayende bulacağım diyor. Nasıl olacak o işte? Hani o kısmı okurken de gülmüştüm yani. Sen hani
orayı biraz anlatsana Ömer.
Yani jandarma geliyor ve yani onunla iyi davranıyor aslında. Ve bir zengin olmaktan bahsediyor biraz. Sonra diyor ki ben parayı yani senin sayende bulacağım diyor. Adam şaşırıyor nasıl yani hani ben şu an sana nasıl yardımcı olabilirim diye. O da ölen kişinin söylediği şeyler doğru çıkarmış diyor. Ve işte Toto oynayacak bana sayı söyle diyor. Yanılmıyorum değil mi? Hani öyle bir şeydi yani tam belki evet, Toto değildir ama o öyle bir
ölünce şeydi. Ziyaret et diyor.
Evet evet. tabii orada adam bir an farklı bir duyguya kapılıyor. Hani bunun karşılığında ne yapabilirim, buradan çıkabilir miyim şeyine. Bir şartla söylerim deyip işte üniformanı bana verirsen gibi bir hayale bir an dalıyor. Sonra ondan da vazgeçiyor zaten. Jandarma da bunu yalıyor. O zaman sana söylediğin, hatta çok tuhaf bir cümle şey yapıyordu değil mi orada şimdi aklıma geldi. Yani ölen kişinin söylediği şeyler çıkıyormuş. Böyle bir hurafe var. O jandarma da hazır bulmuşken idam mahkumunu bundan işte sayıları öğreneyim şeklinde bir düşünceye sahip oluyor. Adam da çıkış yolu olarak görüyor jandarmayı. Üniformaya versin de ben kaçsam diye. Ve bunu söylediğinde de ama sayıları tekrar sana vereceğim dediğinde jandarma kabul etmiyor zaten. Diyor ki o zaman sen ölmemiş olacaksın. Hani o olmaz. Çünkü sayılar tutmaz onun bir değeri yok. Senin ölmen lazım ki sayıların tutması için gibi bir hurafi yaklaşımda bulunuyor. Onu okurken de mesela belki de kitapta herhalde tek güldüğüm kısım oraydı ya da şimdi aklıma orası geldi sadece ama başka da gülünecek bir taraf sanırım görmedim ama orası gerçekten birazcık hani komik gelmişti bana.
Evet az kalsın da yedirecek de jandarmaya.
Evet. Ve şey de bana çok garip geldi. Bir yatak isteme durumu vardı hani yatağı da getirmeleri de çok garip gelmişti bana. Hani her istediğim oluyor. Hani nasılsa öleceksin. Ne istiyorsa yapalım bu adamın isteklerini gibi bir durum da vardı. O da bir şansını deniyordu. Bana bir yatak getirin. Hani getirdiklerine de kendi de şaşırıyordu. Hani oradaki tabii duygu değişimlerini yazar bize çok güzel anlatıyor. Özellikle bu jandarmayla yani yeni gelen jandarma aslında tecrübeli jandarmanın yerine gelen bir jandarmaydı yanlış hatırlamıyorsam. Ona da neredeyse dediğiniz gibi yediriyordu. Melih var mı senin böyle aklında kalan bu yani kitabın burasına kadar konuşmadığımız yani benim mesela şu an aklıma sana sorarken şey geldi. Cellat karakterini çok böyle yazar vurguluyor hani cellattan çok korkuluyor. Bu cellat mı? Bu gelen cellatın işte kara şeyi falan böyle hani anlatırken bile o giyotini çekecek kişinin şeyinden yani o kişinin varlığından bir korkulma durumu var. kitapta. Orada senin böyle aklına takılan bir şey var.
Hani bir tanrı, kral ve cellat şeyi geçiyor. Tanrı gitti, işte kral kalmadı, cellat da kalmayacak gibi. Yani şey, cellat karakterinin genel olarak evet geçiriyor şeydi ama hani benim de aklıma aslında gelen şey böyle güncel olarak aslında biz bunu nasıl şey yapıyoruz? Hep işte burada toplumu da eleştiriyor sonuçta. Gidip onların orada işte bunu izlemesi, coşkuyla karşılaması, bu işte giyotine gitme olayına eleştirisi var. Biz de aslında benzer şeyler yaşıyoruz. Yani bakınca işte 1830 yılında falan yayınlamış herhalde kitabı. Aradan geçen 100 yıl küsur şeye de hani hiç değişmiyor. Toplum hep böyle o işte ilk kan dediğimiz veya o ilk aksiyonun gelmesiyle beraber olayların çığırından çıkması şeyleri, yani bu sürü psikolojisini biraz getirdiği şeyler herhalde izleyicilerde. Diğer tarafta da ön sözden sonra aslında ufak da bir de şey herhalde yine gerçekten alıntılı bir diyalog şey var orada. Ufak işte tiyatro sahnesi gibi dönen aslında. Orada da şey yani o zamanın daha asil veya neyse aristokrat kesiminin düşündüklerini gösterirken çok şey oluyor. Hani herkes orada idamı işte şey mi yazıyormuş, ne biçim yazarmış bu. İşte bilmem ne olsa da işte bir şövalye, bir lady, bir şair, bir işte felsefe şeyinde filozof. Yani farklı farklı karakterlerin hepsinin ne kadar karşı çıktığını da görüyoruz. O da bana ilginç geliyor. Bir yandan da halkın şeyi benzetmesi yine aslında hepsinin orada o galeyana gelip o şeyi infazı izlemelerin yanında şey demesi çok böyle ilginçti. Aslında bir girdap gibi hepsi döne döne onun etrafında gidiyor ve ona çekiliyor. Yani sıra hepsine gelecek diye. Biraz şey böyle hani gücün yozlaştırdığının da şeyi mi diyelim. Orada çünkü işte şey zaten davasının temize gidiyor mesela. Hiçbir şekilde ilgilenilmeyeceğini kendi de biliyor. Onu orada diyor bir onu çek 10 gün gelmez. 15 gün işte bilmem ne o götürmez. Bu bakmaz. Ki en son zaten red cevabı geliyor temizi için. Böyle şey çok aslında evet yine aynı şeye geldik ya. Kısa ama böyle arada çok uzun düşünülecek şeyler var. Hep günümüze de uyarladığımızda benzer şeyler oluyor, devam ediyor. İşte bu idam olmasa başka bir şey oluyor. Bu toplumun işte aslında burada olmaması gereken bir şey gösterdiği bu heyecan, bu açlığı yaşanıyor. Hep şey tarih tekerrürden ibareti kitaplar bize de göstermeye devam ediyor bir yandan.
Yani bir yanlış uğruna aslında dediğin gibi sürü psikolojisi de o yanlışın kabullenilmesi gibi bir durum oluyor. Yani her günümüzün şeyinde yani bakıyorsun işte Rusya ile Ukrayna savaşı oluyor. Ya bir türlü bitemiyor yani yıl olmuş 2023. Hala anlamsız şeylerden dolayı ülkeler, insanlar ölüyor. Ülkelerin bir iki yöneticinin verdiği kararla tamamen yanlış olduğunu bile bile aslında savunma psikolojisi oluyor. Bu arada Mert yayının baş kısmında kitaptan konuşmaya başlarken bir tane adam vardı idam idam diye bağırıyor geldi aklıma diyor. Gerçekten yani o toplumun bir de idam mahkumu diye gösterilme kısmı da çok sarsıcıydı. Yani adam artık onu düşünmüyorken onları duyduğu zaman hani o geçtiği meydandan çok anormal bir şekilde etkileniyordu. Yani titremeye başlıyordu. Hani rahip soruyordu galiba bir şey mi var oğlum üşüyor musun falan diye. Aslında o psikolojik gerilimin verdiği bir vücut tepkisi oluyor tabii orada. Atladığımız bir şey var mı bu bölümlerden? Hani sizin aklınızda kalan konuşmadığımız? Çünkü sona doğru yaklaşıyoruz. Kitap zaten kısa bir kitap.
Yani sanırım yani benim aklıma gelen yok yani. Yani böyle daha kısa konular aslında ben yani dikkat çekici olan şeyleri sanırım konuştuk bilmiyorum atladığımız var mı gerçekten ama kısa olmasına rağmen uzun düşündüren bir şey ama diğer yayınlar gibi daha sanırım uzun sürmeyecek bir yayın olacak gibi geliyor bana.
Şey vardı, ben şimdi bir an baktım da şöyle nota ne almışım diye. Aslında ilk orada bir devrim, bir iktidar değişimi olduğunda idamın kaldırılma şeyi var herkeste. Fakat yeni yönetim geldiği zaman şeyde de günümüzde de yine yaşadığımız şeylerden biri bu yasaları hemen kendi de artık çünkü sonuçta şey önünde durulamaz bir şey var orada. İşte iktidarın elinde olan bir güç var o yasayla beraber. Kendi geçtiği zaman o gücü kesmek istemiyor. Yani devam ediyor. İşte ne bileyim bizde mesela YÖK'e atanmaların bilmem ne direkt baştan yapılması. Kimse kaldırmıyor bunu. Yani bırakın okul kendi karar versin, kendi hocaları karar versin ama yok yani. Yani o güç şeyini elinde herkes tutmaya çalışıyor. Orada da idamın yine önü kesilmiyor. Yani şeyde istediği gibi o romantik şeyde olmuyor. Devrim önce kendi evlatlarına şey yapar. Şöyle bu da.
Haklısın. Bir de benim en son hani konuşmak istediğim bu kitabın sonunda yine de bir ihtimal. Hani ya ben ölemem hani itiraz edin rahibe vesaire söyledi. Kitapta sanırım yanlış hatırlamıyorsam öyle bitiyor. Hani yine de bir umutla yani oraya gitmesine rağmen hani yine de affedileceğini düşünüyor. Ya ben affedilmeyeceksem kim affedilecek gibi bir beklentisi bile oluyor. Yani ta oraya gelmesine rağmen. Orası da gerçekten ilginçti. Yani o anda hala bir umudun var olması gerçekten çok sarsıcı yani. Hani artık biliyorsun sonun geldiğini. Ama o anda bile yine de ufak bir umuda tutunmaya çalışıyorsun.
Evet. Hatta önce bir şey yaptım. Yani böldüm ama yani o şey beklenti var. Son dakika bir şey olacak şeyine. Ve kitabın bitimine baktığımda yani aslında arkada böyle boş sayfalar bıraksa farklı bir hissiyata kapılırdım. Çünkü saati söylüyor ve kitap bitiyor. Hani artık zaman geldi ve öldü aslında ama sanki hani bölüm bitmiş de arka sayfayı çevirsen hani son dakika bir şey olacak durun diyen biri çıkacakmış gibi bir hissiyata bir an kapılıyorsun ama işte son yaprak elindeki onu bildikten sonra kitabın bittiği hissiyatına kavuşuyorsun. O hani umut kitapta da hissediliyor okurken yani acaba başka bir şey mi olacak diye. Ama işte saat söyleniyor ve kitap bitiyor. Doğru.
Şey, devamına giderken hatırlıyor musunuz? Şey, bir yerde işte şey yapıyor. Yer satmaya çalışıyor tabii ki herkes. İşte yok balkonda bilmem nerede kafede orada burada. Yerim var kim ister diye. O içindeki de sürekli şey öfke patlamaları mı diyeyim artık o durum değişikliklerinden çıkıp bir yere o da bağırmak istiyordu. Biraz benim şeyde ikinci güldüğüm yerlerden biri olur. Hani benim yerimi kim ister diye bir bağırası geliyor ama tabii hiçbir şey kalmadı içinde hareket edemiyor ama şey hani içinde de onu sürekli yaşıyor. Evet gerçekten kurtulmak istiyor. Şeyi anlayamıyorum tabii. Yani kürek daha mı kötü? Bir umut sonuçta şeyde hani zamanını uzatırsın. İşte bir şey olur, bir şey gelir, bir yaşam ihtimali olur ama o küreği hiçbir zaman tercih etmemesi de orada ilginç geliyor.
Ve orada kürek yani kendinden sonra gelen idam mahkumu da kürek cezasını çekmiş. Yine de hani idama kadar gelmiş yine o toplumsal hani boş verilmiş bir karakter. Zaten suça küçüklüğünden beri yeltenmiş. Yani suçtan başka aslında hiçbir şey bilmeyen bir karakter. Birçok ceza yaşıyor. Kürek mahkumiyetini de yaşıyor. Ama yine de ondan sonra bile idam şeyine geliyor o kişi de. Yani orada aslında acaba kürek cezasını da kabul etse miydim şeyini de biraz vermişti bana. Hani belki ondan sonra ben yine affedilebilirdim. Düzelebilirdi mi de düşündürüyor biraz. Ama maalesef tabii öyle bir şansı olmuyor. Bu arada Yusuf'un yorumunu yansıttım. Victor Hugo'nun yine Sefiller kitabı var. Notre Dame'ın Kambur'u kitabı var. Yani bunlar Victor Hugo'nun zaten ölmez eserleri. Ama bildiğim kadarıyla öyle bir devamı gibi değildi. Öyle bir bağlantı yok diye biliyorum.
Evet evet devam havası yoktu hiç zaten. Yani
kitabın konusu da farklı sadece. Hani böyle bir bilemedim.
Şeyde yani bakarsak hani ortak yanlara üçünün şeyi de olur yine. O da Victor Hugo yazar olduğu için herhalde şeyi orada daha böyle o günün Fransa'sında daha dışlanmış karakterler hepsi yani yine bir mahkum olmuş Jean Valjean işte kambur olduğu için şey yapan Quasimodo gibi böyle ve bizim isimsiz idam mahkumumuz gibi dışlanmış karakter şeyindeler biraz. Gerçi idam mahkumunun durumu biraz daha farklı ama.
Yani o kitapta da aslında yine o kişiye toplumun gösterdiği tepki, toplumun bakış açısı hep bunlar eleştiriliyor. Yani o kitabı da okumanızı öneririm eğer okumadıysanız. Yıldıray, kitabın sonuyla ilgili senin fikrin ne, onu da alalım.
Abim, kitabın sonunda şöyle bir şey vardı. Ah, sırtlan çığlıkları atan halk diye bir şey yazıyordu. Bunu ben şey olarak düşünüyorum. Hugo'nun eleştirisi ama idam olaylarını panayır yerine geçirmesi galiba anlamını taşıyor. Sizin en başta bahsettiğiniz. Doğru mu bilmiyorum.
Evet, orada şey yapıyor, hani panayır gibi olması yanında şeyi de söylüyor ya mesela, yani bu idam madem halkı caydırmak için neden bazı idamlar gizli yapılıyor gibi, evet.
Aynen öyle. Bir de ayrıca şey, 152 yıl sonra, yani Sosyal Parti kurulduğu zaman idam kaldırılıyor ve Victor Hugo bunu yıllar öncesinden görmüş, öngörüsünü yapmış. Ama onun eleştirileri tam 152 yıl sonra karar bulmuş, değerlendirilmiş.
Yani toplumda bir şeylerin değişmesi bazen dediğin gibi 152 yıl maalesef sürebiliyor. İstiyorsanız yani başka ekleyeceğimiz bir yorum yoksa biz Kitap Kulübü Telegram kanalımızda bu ayın kitabını da seçtik. Ona geçelim. Hani ekleyeceğiniz bir konu kalmadıysa
Yani bir
istiyorsanız
konu
onu
değil de
duyurarak devam edelim.
ben şeyi kitapta çok merak ettim yani. Yazar hiç değinmemiş. Yazarın takdiri elbette. Ama adamın suçu ne? Yani cinayet de algılanıyor ama ne olmuş acaba? Hani o kısmı da ben öğrenmek isterdim yani. Hani adam kendine ben masumum demiyor. Suçsuzum demiyor. Ama hani ceza bu mu olmalıydı gibi bir yaklaşım var. Buradan yola çıkarak acaba ne olduğu çok merak ettim ama o da tamamen şey, böyle o okuyucuya bırakılır ya o kısmı. Hani öğrenmek isterdim yani acaba ne olmuş diye.
Belki biraz şeyde mi tutuyor bizi? Hani böyle zaten hani kendi de onu söylüyor sonuç olarak. Herhangi bir kişinin gözünden bakarak değil aslında idama karşı olan duruş. Yani bu bir cani olup 3 kişiyi de öldürmüş olabilir. İşte canına kastetmiş birini de öldürmüş olabilir. Çok şeyden hani
Evet.
orada şey direkt idama karşı olan şeyini göstermek istediği için belki de yapmış olabilir. Evet, olabilirdi de olmaması da daha güzel olmuş mu diyelim, bilemedim. Arada
Ya
kaldım ben de.
okurken belki hak etmiş falan diye belki düşüneceğiz.
Tabii o zaman okurken
Şey
biraz da
yapmış.
yönlendirme de olabilirdi.
Evet.
Bilgi idamı da olabilir. Farklı bir bakış açısıyla bakarsak. Baskıcı tutumdan dolayı.
Bir suçluluğu var ama bilmiyoruz. Bir cinayet olduğunu biliyoruz ama yani haklı haksızı bilmiyoruz.
Ya zaten kitapta da hani çok fazla o dönemin hani çaresizliklerinden bahsettiği için yani belki de öyle bir durumdu. Çok bahsetmedi. Ya da bize Ömer'in dediği gibi düşündürmek için ya da söylediği zaman belki onu biz yaşadığımız tanıdığımızdan dolayı bir hani bir parçamız oraya yakın hisseder ya, hani ya benim bu yaşadığım tanıdığımın yaşadığı bir durum, hani o gözle bakılmaması için belki hiç bahsedilmedi gibi geliyor bana. Ama bence bahsedilmemesi de iyi olmuş. Hani tamamen tarafsız bir gözle, yani o psikolojiyle, yani onun yerine aslında ben okurken çok fazla koydum yani. Kimse olmak istemez tabii ki onun yerinde. Ama o psikolojiyi hiç kimse düşünmüyor ya. Bazen bir suç olduğu zaman ya işte derler yani, böyle bu adamı sallandıracaksın, herkese ibret olsun. Ya yüzyıllar boyunca zaten sallandırılmış, kafalar kopartılmış, dar ağaçları yapılmış. Ama suç bitmemiş. Yani şu gün olmuş, hala insanoğlu suç işlemeye devam ediyor. Ders alamıyorsun yani. Bunun verilen cezayla bitmesi gibi bir durum yok aslında. Ceza belki de başka suçları tetikliyor ve suçun ortadan kalkmasını bile engelliyor gibi bir durumla da geliyoruz maalesef. O zaman bir sonraki yayın kitabını, Melih sende de başka bir baskısı var, bende başka bir baskısı var. Şule yayınlarından Tolstoy'un İnsan Neyle Yaşarı var. Sende de İş Bankası yayınları var galiba. Ekim ayının kitabını olarak bunu seçtik arkadaşlar. Biz biliyorsunuz Telegram kanalımızda önerilerde bulunuyoruz ve yanlış hatırlamıyorsam Bir Çift Yürek vardı. O kitap vardı. Başka ne? Bir de insanın anlam arayışı vardı. En çok oyu alan kitap Tolstoy'un İnsan Ne ile Yaşar kitabıydı. Evet, Furkan Esin'in dediği gibi klasiklerle devam ediyoruz. Sizler de Telegram kanalımıza katılıp bu oylamada söz sahibi olabilirsiniz. Hem yaptığımız kitap muhabbetlerinden faydalanabilirsiniz. Hem de bu yayınlara katılmak için bir adım atabilirsiniz Telegram kanalımıza. Onun için sizleri bekliyoruz. Yine Ekim ayının sonunda bu elimde gördüğünüz Tolstoy'un İnsan Ne ile Yaşar kitabını okuyacağız. Bu da çok kısa bir kitap. Belki yine Melih, bilmiyorum, sen aynı taktiği mi yaparsın? Son güne, son iki güne ya da bir güne mi sığdırırsın? Benim elimdeki yayın evinin 134 sayfalık bir kitabı. Ya çok kısa ve yine etkileyici bir kitap. Yine klasiklerden devam ediyoruz. Bunun dışında biz birkaç yayındır kitap yayını, kitap tavsiyesi vermiyoruz. Hani böyle bir şeyiniz varsa, talebiniz varsa, kitap yayın sonlarında sizlere böyle okuduğumuz enteresan gelecek ya da yani soracağınız kitaplarla ilgili de bir yorum yapabiliriz. Belki okuduysak size okumadan önce tavsiyede bulunabiliriz. Belirtmek istediğiniz bir tarz varsa, ya ben gerilim okumak istiyorum ama ne okuyayım derseniz, belki yayın sonlarında şöyle 5 dakika 10 dakika bu konulara da girebiliriz. Sizin var mı böyle aklınıza şu an ben konuşurken ya şu kitabı tavsiye edeyim dediğiniz bir kitap varsa izleyicilerimize paylaşabilirsiniz.
Ya klasikler zaten hakikaten çoğu böyle çok akıcı. Özellikle çok böyle uzun geliyor. Belki bazen 1000 sayfa veya iki ciltte 1500 sayfa falan ama düşününce çoğu çok akıcı. Ben en son zamanlarda tekrar baştan geçtiğim için Monte Cristo Kontu'nu, ki kendisi bir ezel hikayesidir. Ezel'in orijinali Monte Cristo Kontu'dur yani. Kesinlikle tavsiye ederim yani. De çok akıcı, çok iyi gidiyor. Hani biraz korkutabilir kadın geldiği için ama gayet eğlenceli.
Ben de vardı ya, okumuştum. Bir an ona baktım, gözüme ilişti
de. Ben de şurada.
Evet. Zaten Melih'in yan taraf kütüphane, benim arka taraf, şöyle göstereyim kütüphane.
Benim de şeyin arkası.
Kamera arkası.
Galiba Yıldıray da kamera biraz kaydırıyor.
Benim kamera da kapatıyor, evet. Benim tam en arka tarafımda kitaplarım var. Orası tamamen dolu. Onun bir tane daha var. Ben bir tane kitap önereceğim
tabii
ama.
Tabii ki. Tabii yani
Isaac Asimov Vakıf serisi. Vakıf üçlemesi diye geçiyor. Vakıf serisi diye geçiyor. Bu kitap bizim okuduğumuz Dune serisi vardı. Yani evet. Dune serisinin çok benzer bir serisi olarak geçiyor. Yani daha anlatmış Asimov kitabını. Daha böyle betimleyici tarzda. Dune esintileri alınıyor. Frank Herbert'in yazdığı Dune serisine böyle esintiler geliyor. Yani kendi yazdığı şeyde o güneş sistemi, gezegenler, diğerinde Arrakis vardı. Gezegeni vardı. Bunda şu an adını unuttum. Biraz bayağı bir önce okudum. O yüzden ben bu kitabı öneririm. Bilim kurgu okuyacak kişilere.
Bu arada o kitabın da şu an galiba dizisi Apple TV'de mi yayınlanıyor?
Evet. Evet.
İlk sezonunu izlemiştim. Ya tabii kitap etkisi aramak çok zor. Hani çekilen filmlerde ya da dizilerde. Ama hani önce bir dizisini başlayayım, bir konudan haberdar olurum diyenler için de bir göz gezdirilebilir. Ondan sonra kitabı okumanızı öneririm. Çünkü kitap çok daha iyi. Asimov bilim kurgu serilerinde gerçekten okunması gereken bir yazar. Ben bu yayında bir tavsiye vermeyeceğim. Şu an aklıma gelmedi. Sizler çok güzel tavsiyeler verdiniz. Ben Ekim ayında İnsan Ne ile Yaşar'ı okuyup bize katılmanızı istiyorum. Ay sonunda yine bu ekranlarda HVP YouTube kanalında kitap konuşmaya devam edeceğiz. Bir başka kitap yanında görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.